Ayrım 10, Cobra, Frederick Forsyth, sayfa 143. Carl Baxter sert bir adamdı ama vicdanı da vardı. Profesyonel bir jigolo kullanmayı fazla duygusuzluk olarak düşünebilirdi. Ama Cobra'nın böyle zaafları yoktu. Onun için ya kazanmak ya da kaybetmek vardı. Ve kaybetmek bağışlanamaz bir seçenekti. Yıllarca Doğu Almanya'nın casusluk şebekesini yönetmiş ve düşman Batı Almanya'nın istihbarata karşı koyma ekiplerini tuzağa düşürmüş olan buz yürekli Markus Wolf'a hala büyük bir hayranlık duymaktaydı. Wolf bal tuzağını sıklıkla kullanırdı ama bunun tersi biçiminde olurdu. Normal biçim birbirinden güzel fahişelerle Batılı önde gelen kişileri buluşturup fotoğraflarını çekmek ve şantajla onlara istenen şeyleri yaptırmaktı. Wolf'un yakışıklı erkekleri kullandığı da olurdu. Bunu eşcinsel diplomatlar için değil, her ne kadar bu da mümkün olsa da, Batı Almanya'nın üst düzey yetkililerinin aşklarına karşılık bulamamış, ihmal edildiğini düşünen bekar sekreterleri için uygulardı. Bu kadınlar önünde sonunda nasıl kandırıldıklarını anlarlar, yöneticilerinin dosyalarındaki gizli devlet sırlarının fotokopilerini yakışıklı sevgililerine verdikleri için hayatları ya bir Batı Almanya mahkemesinde ya da mahkemeye çıkmadan kendi elleriyle sona ererdi. Onların bu acıklı sonu Markus Wolf'u hiç rahatsız etmezdi. O bu büyük oyunu kazanmak için oynardı ve mutlaka kazanırdı. Doğu Almanya'nın çöküşünden sonra bile mahkeme Wolf'u beraat ettirmek zorunda kaldı. Çünkü kendi ülkesine ihanet etmemişti. Böylece diğerleri hapishanede çürürken o rahat bir emeklilik yaşadı ve doğal nedenlerle öldü. Paul Devereaux gazetede onun ölüm haberini okuduğu zaman eski hasmını saygıyla andı ve onun için dua etti. Yakışıklı zampara Domingo de Vega'yı Madrid'e gönderirken de hiç tereddüt etmedi. Juan Cortez yavaş yavaş ayılırken önceleri cennette olabileceğini düşündü. Aslında sadece daha önce hiç görmediği bir odada bulunuyordu. Oda büyüktü, içinde yatmakta olduğu iki kişilik yatak da büyüktü. Pastel renkli duvarlar ve pencerelerde güneşi engelleyen kalın perdeler vardı. Burası Güney Florida'daki Homestead Hava Üssü Subay Kulübü'nün VIP suite'iydi. Gözlerinin önündeki buğulanma geçtikten sonra yatağın yanındaki iskemlede duran bornozu gördü. Pelteleşmiş bacaklarını yatağın kenarından sallandırırken çıplak olduğunu fark etti ve bornozu giydi. Başucundaki komodinin üstünde bir telefon vardı. Ahizeyi kaldırıp birkaç kez alo dediyse de karşılık gelmedi. Büyük pencerelerden birine yürüyüp perdeyi biraz araladı ve dışarıya baktı. Bakımlı bahçeler ve ucunda Amerikan bayrağı dalgalanan bir bayrak direği gördü. Cennette değildi, Cortez için tam tersiydi. Amerikalılar onu kaçırmışlardı. Karanlık uçaklarla yabancı topraklara götürülme, Orta Doğu ve Orta Asya'da gizli yerlerde uygulanan işkenceler ve Küba'daki Guantanamo denen hapishane hakkında korkunç şeyler duymuştu. Telefona kimse cevap vermediyse de uyanmış olduğu fark edilmişti. Kapı açıldı ve içeriye elinde tepsiyle bir garson girdi. Tepside yiyecek vardı, hem de güzel şeyler. 72 saat önce tersanede yediği öğlen yemeğinden beri Cortez'in boğazından bir şey geçmemişti. Aradan 3 gün geçtiğini bilmiyordu. Garson tepsiyi bırakıp ona gülümsedi ve başıyla banyoyu işaret etti. Cortez içine baktı. Televizyonda gördüğü Roma imparatorlarının banyolarına benziyordu. Garson işaretle her şeyin ona ait olduğunu belirtti. Duş, lavabo, tıraş takımı, başka ne varsa. Sonra da odadan ayrıldı. Cortez bir süre salamlı yumurtaya, portakal suyuna, kızarmış ekmeğe ve kahveye baktı. Salamın ve kahvenin kokusu ağzını sulandırdı. Büyük ihtimalle içinde uyuşturacak bir şey vardır diye düşündü. Belki de zehir vardı. Ne olmuş yani? Zaten ona ne isterlerse yapabilirlerdi. Oturup yemeye başladı. Bir yandan da aklında kalan son sahneleri düşünüyordu. Polis memuru ona arabadan çıkmasını söylemiş, çelik gibi kollar bedenini sarmış, burnuna pamuk dayamışlar, sonra da kendinden geçmişti. Nedeni konusunda pek kuşkusu yoktu, kartel için çalışıyordu. Ama bunu nasıl öğrenmiş olabilirlerdi? Yemeği bitirdikten sonra banyoya gitti, duş yaptı, tıraş oldu. Bir de tıraş sonrası kolonyası vardı, bolca yüzüne serpti. Ne de olsa parasını onlar ödüyordu. Ömrü boyunca bütün Amerikalıların zengin olduğu masalını duymuştu. Odaya döndüğü zaman bir adamın onu beklemekte olduğunu gördü. Gri saçlı, orta boylu, sırım gibi biri. Adam Amerikalılara özgü sıcak bir gülümsemeyle ona baktı ve İspanyolca konuştu. ''Selam Juan, nasılsın? Adım Cal, seninle biraz sohbet edelim.'' Tuzaktı tabii, işkence daha sonra gelecekti. Karşılıklı iki koltuğa oturdular ve Amerikalı neler olduğunu anlattı. Onu nasıl kaçırdıklarını, Ford'un yanışını, direksiyondaki cesedi, cüzdanı, kol saati, yüzüğü ve madalyonu sayesinde cesedin tanıtlandığını açıkladı. ''Karım ve oğlum?'' diye sordu Cortez. ''İkisi de perişan oldu. Senin toprağa verildiğini sanıyorlar. Onları buraya getirip sana katılmalarını istiyoruz.''
''Bana katılmalarını mı? Burada mı?''
''Juan dostum, gerçekleri kabul et. Geri dönemezsin. Kartel söyleyeceğin hiçbir şeye inanmaz. Bizimle işbirliği yapan insanlara neler yaptıklarını biliyorsun ve ailelerine. Bu gibi işlerde hayvanlaşırlar.'' Cortez titremeye başladı. O da bunları çok iyi bilirdi. Kendi gözleriyle görmemişti ama yeterince işitmişti. İşitip korkuyla titremişti. Dilleri kesilip işkenceyle öldürülenler, bütün ailenin yok edilmesi. Irina ve Pedro'yu düşününce fena halde sarsıldı. Amerikalı öne eğildi. ''Gerçeği kabullen, şimdi buradasın. Artık yaptığımız şeyin doğru mu yanlış mı olduğunun önemi kalmadı.'' Büyük ihtimalle yanlıştı ama artık buradasın ve hayattasın. Nicky Kartel senin öldüğünü sanıyor. Cenazeye bir gözlemci bile gönderdiler. Dexter ceket cebinden bir DVD çıkarıp büyük plazma ekranı açtı. Diski yerleştirip uzaktan kumandanın düğmesine bastı. Film mezarlıktan yarım kilometre uzaktaki yüksek bir çatıdan çekilmişti. Fakat görüntüler çok netti ve büyütülmüştü. Juan Cortez kendi cenazesini seyretti. Filmin kurgusunu yapanlar bir komşusuna yaslanmış ağlayan Irina'nın yüzüne odaklandılar. Sonra oğlu Pedro'ya, peder Isidro'ya. Sonra Don'un talimatıyla oraya gelmiş, arkada duran, siyah takım elbise ve kravatlı, siyah güneş gözlüklü adamı gösterdiler. Film sona erdi. ''Gördün değil mi?'' dedi Amerikalı uzaktan kumanda cihazını yatağa atarak. ''Geri dönemezsin ama onlar da senin peşine düşemezler. Ne şimdi ne herhangi bir zaman. Juan Cortez yanan bir otomobil içinde öldü. Artık burada Amerika'da bizimle kalmak zorundasın. Sana zarar vermeyeceğiz, söz veriyorum ve ben sözümde dururum. Tabii adını değiştireceğiz. Belki yüzünde de küçük değişiklikler yapılır. Burada tanık koruma programı dediğimiz bir şey var. Sen bu koruma içinde olacaksın.'' Yeni bir insan olacaksın Juan Cortez. Yeni bir hayat, yeni bir yer, yeni bir işin, yeni bir evin ve yeni dostların olacak. Her şey yeni olacak.
Ama ben yeni şeyler istemiyorum diye haykırdı Cortez çaresizlik içinde. Ben eski hayatımı istiyorum.
Geri dönüş yok Juan. Eski hayatım bitti.
Ya karım ve oğlum?
Neden onlar da yeni hayatının içinde olmasınlar? Bu ülkede tıpkı Cartagena'daki gibi güneşli yerler var. Burada binlerce Kolombiyalı yaşıyor. Hepsi yasal göçmen olarak yerleşmişler ve mutlu bir yaşam sürüyorlar.
Ama onları nasıl?
Onları getirebiliriz. Pedro'yu burada büyütebilirsin. Cartagena'da oğlun ne olacak ki? Senin gibi bir kaynakçı mı? Her gün tersanelerde ter mi dökecek? Oysa burada 20 yıl sonra herhangi bir mesleği olabilir. Doktor, avukat, hatta senatör bile olabilir. Kolombiyalı kaynakçı ağzı açık ona bakıyordu.
''Oğlum Pedro, senatör mü?''
''Neden olmasın? Bu ülkede her oğlan çocuğu büyüdüğünde herhangi bir şey olabilir. Biz buna Amerikan rüyası deriz. Ama sana bu iyiliği yaparsak karşılığında yardımını isteyeceğiz.''
''Ama benim size verecek hiçbir şeyim yok ki.''
''Evet var dostum Juan. Burada benim ülkemde o beyaz toz senin oğlun Pedro gibi genç insanların hayatını mahvediyor.'' Buraya gemilerde hiç bulamadığımız gizli bölmelerde geliyor. Ama o gemileri hatırla Juan, senin çalıştığın gemiler. Şimdi gitmem gerek. Cal Dexter ayağa kalkıp Cortez'in omuzuna dokundu. Bunları iyice düşün, o filmi tekrar oynat. Irina senin için yas tutuyor. Pedro ölmüş babası için hala ağlıyor. Onları yanına getirirsek senin için ne kadar iyi olur. Karşılığında bize sadece birkaç isim vereceksin. 24 saat sonra döneceğim. Korkarım sen buradan ayrılamazsın. Kendi iyiliğin için. Seni birisi görebilir diye. Pek sanmıyorum ama imkansız değil. Bu nedenle burada kal ve düşün. Adamlarım rahatını sağlayacaklar.
Sidi Abbas Şilevi asla bir güzellik yarışması kazanacak halde değildi ve bir ticari gemi olarak değeri ambarındaki 8 balyayla kıyaslandığında fındık fıstık parası gibi kalırdı. Libya kıyılarındaki Sirte Körfezi'nden çıkmış İtalya'nın Kalabriya şehrine doğru yol almaktaydı. Turistlerin hayallerindekinden farklı olarak Akdeniz bazen korkutucu bir deniz olabilir. Devasa dalgalar Malta'nın doğusundan İtalya yarımadasının ucuna doğru ilerleyen paslı şilebi adam akıllı hırpalamaktaydı. Bu 8 balyalık kargo bir ay önce daha büyük bir şileple Venezuela'dan Gine'nin başkenti Konakry'e gelmiş, buradaki yetkililerin izniyle boşaltılmıştı. Bu mal daha sonra kamyonlarla yağmur ormanından ve tropikal Afrika'dan çıkıp kuzeye yönelmiş, Sahra çölünün kızgın kumlarını aşmıştı. Böyle bir yolculuk her sürücü için kabustu. Fakat kamyonları kullanan adamlar bu zorluklara alışkındılar. Saatlerce, günlerce çukurlarla dolu kum yollarda direksiyon sallamışlardı. Her bir sınır ve gümrük kontrolünde beslenmesi gereken memurlar vardı. Yetkililer arka ceplerine tıkıştırdıkları avro banknotlarıyla başlarını öbür yana çevirmişler, kamyonlar da sorunsuzca sınırları geçmişti. Tam bir ay sürmüştü ama Avrupa'ya her metre yaklaştıklarında 8 balya içindeki malın her kilosu astronomik Avrupa fiyatına doğru yükseliyordu. Nihayet kamyonlar asıl hedef olan büyük şehrin dışındaki tozlu bir barakanın önünde durdular. Küçük kamyonetlere doldurulan balyalar şehrin etrafından dolanarak küçük bir balıkçı köyüne getirildiler. Sidi Abbas Şilebi burada onları beklemekteydi. Bu şilep o Nisan ayında yolculuğun son aşamasını yerine getiriyordu. Kalabriya limanı Gioia tamamen 'Ndrangheta mafyasının kontrolü altındaydı. Burada geminin mülkiyeti değişecekti. Bogota'daki Alfredo Suarez'in görevi bitecek, mafya malı teslim alacaktı. %50 ödeme yapılacak, edinilen muazzam servet Banco Guzman'ın İtalyan versiyonunda aklanacaktı. 8 balya küçük paketlere bölünerek başkent Reggio di Calabria'daki eyalet savcısının ofisine birkaç kilometre uzaklıktaki Gioia'dan kuzeye İtalya'nın kokain başkenti olan Milano'ya götürülecekti. Sidi Abbas'ın kaptanı bunu bilmiyordu ve umurunda da değildi. Malını limanda boşaltmış, tekrar denize açıldığı için memnundu. 4 ton kokain daha Avrupa'ya ulaşmıştı ve oradan kilometrelerce uzakta Don bu durumdan çok memnun olacaktı. Konforlu fakat yapayalnız hapishanesindeki Juan Cortez cenaze filmini birkaç kez oynatmış, karısının ve oğlunun perişan hallerini her görüşünde gözyaşlarına boğulmuştu. Onları fena halde özlüyor, oğluna tekrar sarılmak, yine Irina ile aynı yatağı paylaşmak için can atıyordu. Ama Amerikalı'nın haklı olduğunun da farkındaydı. İşbirliği yapmayı reddetmek ve bir haber göndermeye çalışmak bile ailesini ölüme, belki daha da kötü bir şeye mahkum etmek olurdu. Cal Dexter tekrar geldiğinde kaynakçı kabul ettiğini göstermek için başını salladı. ''Ama benim de şartlarım var.'' dedi. ''Oğlumu kollarımın arasına alıp karımı öptüğüm zaman o gemileri hatırlayacağım. O ana kadar tek kelime söylemem.'' Dexter gülümsedi. ''Benim de istediğim bu zaten.'' dedi. ''Ama şimdi yapmamız gereken bir iş var.'' Bir ses kayıt mühendisi geldi ve bir bant dolduruldu. Bu teknoloji yeni sayılmazdı. Ama Cal Dexter da sık sık şakasını yaptığı gibi kendisini pek yeni bulmuyordu. Ona kalsa küçük, kusursuz işleyen ve bandı her yere saklanabilecek kadar küçük olan eski Pearl Corder kayıt cihazlarını yeğlerdi. Resimler çekildi, Cortez yüzü kameraya dönük, elinde o günün Miami Herald gazetesini tarihi gözükecek şekilde tutarken. Bir de sağ baldırındaki pembe bir kertenkeleye benzeyen doğum lekesi. Kanıtlarını aldıktan sonra Dexter odadan çıktı. Jonathan Silver'ın sabrı taşıyordu. Gelişme raporlarını istemişti ama Devereaux'dan kesin bir bilgi gelmeyince çileden çıkıyordu. Beyaz Saray Kurmay Başkanı onu sürekli soru yağmuruna tutuyordu. Bunun dışında güvenlik güçleri eskisi gibi çalışmaktaydı. Bu proje uğruna büyük miktarlarda kamu bütçesi harcandığı halde sorun sanki daha da kötüleşiyor gibiydi. Kaçakçılar yakalanıp kokaine el konuyor, malın tonajı ve değeri ilan ediliyordu. Duyurulan değerler daima malın sokaktaki fiyatı üzerinden olurdu. ne ki 3. dünya ülkelerinde yakalanan gemiler mucizevi bir şekilde bağlandıkları yerden ayrılıp açık denizde kaybolabilmekteydiler. Suçlanan mürettebat kefaletle serbest bırakıldıktan sonra onları bir daha gören olmuyordu. El konan kokain de muhafaza edildiği yerden çalınıyor ve böylece ticaret devam ediyordu. DEA yöneticileri artık herkesin rüşvet aldığına inanır olmuşlardı. Silver'ın en çok yakındığı konu buydu. Ülke Paskalya tatili için hazırlanırken Devaro'yla konuştu. Kobra serin bir nezaketle fakat hiç taviz vermeden durumu anlattı. ''Bu görev bana geçen Ekim ayında verildi.'' dedi. ''Hazırlık için 9 aya ihtiyacım var.'' demiştim. ''Şu sıralarda bazı değişiklikler olacak. Paskalya'nız kutlu olsun.'' Ve telefonu kapadı. Silver köpürüyordu. Kimse ona böyle yapamazdı. Ama galiba Kobra bunun dışındaydı. Cal Dexter bir kez daha Malambo hava üssünü kullanarak Kolombiya'ya uçtu. Bu kez Devero'nun yardımıyla Sia'nın Grumman yönetici jetini ödünç almıştı. Nedeni konforlu oluşundan değil, kaçışı için gerekecek süratindendi. Yakındaki bir kasabada bir otomobil kiralayıp Cartagena'ya gitti. Yanına destek almamıştı. Bazı zamanlarda ve bazı yerlerde başarı için gizlilik ve sürat gerekirdi. Zaten kol kuvvetine ve ateş gücüne ihtiyacı olsaydı kaybedeceği kesindi. Onu kapı eşiğinde kocasını öperken görmüştü. Ama Signora Cortez daha önce Cal Dexter'ı hiç görmemişti. Bayram arifesi olduğu için Las Flores semti hazırlık telaşı içindeydi. 17 numaralı ev dışında. Cal Dexter semtin içinden birkaç kez dolanıp karanlığı bekledi. Kaldırım kenarında park edip meraklı bir komşuyla dalaşmak istemiyordu. İstediği şey perdeler çekilmeden önce ışıkların yandığını görmekti. Evin önünde araba olmayışı içeride ziyaretçi olmadığı anlamına gelirdi. Signora Cortez ve oğlu. Misafir yok. Yalnızdılar. Dexter kapıya gelip zili çaldı. Kapıyı oğlan açtı. Dexter onu cenaze filminden tanıyordu. Oğlan üzgündü, gülümsemedi. Dexter bir polis rozeti çıkarıp şöyle bir gösterdikten sonra tekrar cebine soktu. Karakoldan geliyorum dedi çocuğa. Gösterdiği rozet aslında Miami Polis Teşkilatı rozetinin kopyasıydı. Ama oğlan bunu bilemezdi tabii. Annenle konuşabilir miyim? Karşılık beklemeden sessizce oğlanın yanından geçip hole girdi. Pedro içeriye koşup annesine seslendi.
Anne, bir polis geldi.
Signora Cortez ellerini kurulayarak mutfaktan çıktı. Ağlamaktan yüzü şişmişti. Dexter gülümseyip oturma odasını işaret etti. Otoriteyi temsil ettiği o kadar belliydi ki kadın hiç itiraz etmeden onun istediğini yaptı. Yanında oğluyla kanepeye oturduktan sonra Dexter eğilip ona bir pasaport gösterdi. Amerikan pasaportuydu. Kapaktaki ABD simgesi olan kartal resmini işaret etti. Ben Kolombiyalı bir polis memuru değilim Signora. Gördüğünüz gibi Amerikalıyım. Şimdi sıkı durun. Sen de sıkı dur evlat. Kocanız Juan. Ölmedi. Bizim yanımızda. Florida'da. Kadın birkaç saniye şaşkın gözlerle baktı. Sonra şok içinde ellerini ağzına götürdü.
Olamaz. Cesedini gördüm.
Hayır Signora. Çarşafın altında tanınmayacak kadar yanmış başka bir adam gördünüz. Gördüğünüz şeyler Juan'ın kol saati, cüzdanı, madalyonu ve yüzüğüydü. Bunları bize o vermişti. Ama ceset onun değildi. Zavallı bir serseriye aitti. Juan Florida'da bizim yanımızda. Sizi getirmem için beni gönderdi. İkinizi. Şimdi. Lütfen. Dexter iç cebinden 3 fotoğraf çıkardı. Resimde son derece canlı bir Juan Cortez onlara bakıyordu. İkincisinde elinde o günün tarihini gösterir biçimde tuttuğu bir Miami Herald vardı. Üçüncü resim onun doğum lekesini göstermekteydi. Düğümü çözen de bu oldu. Doğum lekesini hiç kimse bilemezdi. Kadın tekrar ağlamaya başladı.
Anlamıyorum, anlamıyorum diye sızlanıyordu.
Durumu ilk idrak eden oğlan oldu, gülmeye başladı.
Babam sağ diye haykırdı.
Dexter teybini çıkarıp düğmesine bastı. Ölmüş kaynakçının sesi bir anda odayı dolduruverdi. Sevgili Irina, canım oğlum Pedro, bu gerçekten benim. Cortez mesajının sonunda Irina ve Pedro'ya en sevdikleri eşyaları tek bir bavula yerleştirip 17 numaraya veda etmelerini ve Amerikalıyı takip etmelerini bildirmişti. Gözyaşları ve kahkahalar arasında telaşlı bir saat boyunca bavul hazırlamayla uğraşıldı. Önce seçtiklerini sonra çıkarıyorlar, sonra tekrar aynı şeyi alıyorlar, adam akıllı zorlanıyorlardı. Bütün bir yaşamı tek bir bavula tıkmak kolay iş değildi. Hazır oldukları zaman Dexter ışıkların açık, perdelerin kapalı kalması için ısrar etti. Ayrıldıkları ortaya çıkana kadar zaman kazanmaları lazımdı. Kadın Dexter'ın dikte ettiği bir mektup yazdı ve komşularının görebilmesi için bir vazonun altına sıkıştırdı. Mektupta oğluyla birlikte yeni bir hayata başlamak için göç ettikleri yazılıydı. Siyah jetiyle Florida'ya dönüş yolunda Dexter kadına en yakın komşusuna bir mektup yazarak ona Florida'da temizlikçi olarak bir iş bulduğunu, emniyette ve iyi olduğunu bildirmesini söyledi. Birisi soruşturacak olursa onlara bu mektuplar gösterilecekti. Hepsinde doğru posta damgaları olacak fakat iade adresi bulunmayacaktı. Hiçbir zaman izini bulamayacaklardı. Çünkü Irina orada olmayacaktı. Bu açıklama biterken Jet Homestead'de vardı. Whip Suite'inde bol gözyaşlı ve kahkahalı bir aile birleşmesi gerçekleşti. Kurtuldukları için dua ettiler. Sonra Juan söz verdiği gibi bir kağıt ve kalem alıp yazmaya başladı. Resmi eğitimi sınırlı olmasına rağmen olanın üstü bir hafızası vardı. Gözlerini kapatıp geçmiş yılları düşündü ve bir isim yazdı. Derken bir tane daha, ardından bir tane daha. Bitirdikten sonra yazmış olduğu 78 gemilik listesinden başka hiçbir gemide çalışmadığına yemin etti. Bu gemilerin hepsinde kokain kaçırmak için çok gizli bölmeler yapmıştı.
10. ayrımın sonu. Sayfa 155.